İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 12. bölümünü birlikte dinleyelim. Doğada ve güzelliklerinde seyretmek ve dolaşmak insan ruhunun ferahlanmasında ve neşelenmesinde etkilidir. Siz de mutlaka bazen dinlenmek ve yorgunluğunuzu gidermek üzere bazen doğaya sığınmışsınızdır. Acaba şimdiye kadar doğanın yeşil rengi neden bu denli ferahlatıcı ve neşelendirici olduğunu düşündünüz mü? Bitkiler insanların ve hayvanların yaşamında ve çevrenin sağlıklı olmasında önemli rol ifa ediyor. Bugünkü sohbetimizde bitkiler dünyasının şaşırtan özelliklerinden söz etmeye çalışacağız. Hepiniz şimdiye kadar birçok kez güzel çiçekleri ve rengarenk yapraklarını seyretmiş ve zevk almışsınızdır. Hepiniz defalarca güzel ve hoş kokan çiçekleri ve koklamış ve bu hoş kokuların insanları ne denli ferahlattığını ve içini açtığını tecrübe etmişsinizdir. Acaba şimdiye kadar hangi usta ressamın doğada bu denli güzel tabloları yarattığını düşündünüz mü hiç? Evet, gerçekten de bu emsalsiz ve göz kamaştıran güzel tablolar ve manzaralar başlı başına sonsuz güce ve bilime sahip olan bir yaratanın varlığını ortaya koyuyor. En'am suresinin 141. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Çardaklı ve çardaksız, üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Burada dikkat çeken ilginç bir nokta şu ki, yeryüzünü süsleyen bunca güzel manzarayı ve güzelliklerle oluşturan onca rengarenk çiçekler, meyveler ve besin maddelerinin ana maddesi olan ürünler hepsi topraktan baş çıkarıyor. Bunların tümü ayaklarımızın altında olan kara toprağın ürünüdür. Gerçekten de toprak adeta çok ileri teknolojiye sahip olan bir laboratuvar gibi türlü besin maddeleri üreterek insanlara sunuyor. Peki ama bunca hayat veren muhibet nasıl cansız topraktan baş çıkarabiliyor? Yüce Allah kara toprağın derinliklerinde çekirdeği ve tohumu deliyor ve içinden bize hayat veren bunca güzelliği yaratıyor. Bir bahçeyi veya tarlayı düşünün. Bu bahçe veya tarla aynı sudan besleniyor, toprağı da hemen hemen aynı. Güneş ışınları da aynı şekilde bu toprağa çarpıyor fakat bir bakıyoruz ki bunca eşit şartlara karşın topraktan yer yer çeşitli çiçekler, bitkiler ve rengarenk meyveler türlü şekillerde yeşeriyor. Tüm bunlar alemleri akıllı ve tedbir sahibi olan bir gücün yönettiğinin işaretidir. Ra'd suresinin 4. ayetinde bu gerçeğe işaret edilirken şöyle buyurulmakta. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmına bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Bitkilerin hakkında bir başka önemli ve ilginç nokta onların faydaları ve yapraklarına ifa ettiği rolleridir. Bitki yaprak sayesinde teneffüs eder. Yaprakların en önemli işlevlerinden biri karbonu havadan toplamaktır. Yeşil bitki güneş ışınlarına maruz kaldığında ortamdaki karbondioksit gazını toplar ve onu oksijene çevirir ve ardından oksijeni ortama yayarak karbonu kendi içinde saklar. Gece karanlığında ise karbon toplama işlemi durur. Böylece bitkiler atmosferde oksijen ve karbondioksit gazının dengelenmesinde hayati rol ifa eder. Bilindiği üzere insanlar ve diğer canlı mahluklarda teneffüs ettikleri sırada havadaki oksijeni alır ve karbondioksit gazını geri verir. Eğer canlıların tükettiği oksijenin yere doldurulmasaydı, yer kürenin atmosferi zamanla karbondioksit gazıyla dolar ve böylece canlı mahluklar boğulurdu. Doğada oksijen gazı ile karbondioksit gazı arasındaki dengenin bitkilerin sayesinde sağlanması ilahi ayet ve işaretlerden biridir. Bitkilerin ihtiyacı olan besin maddesi ise yapraklarında üretilir. Yapraklarda klorofil adında bir madde vardır. Klorofil yaprakların yeşil renginde görünmesine vesile olur. Klorofil ise karbondioksit, su, topraktaki mineralleri güneş enerjisinin yardımıyla bitkinin ihtiyacı olan besin maddesine dönüştürür. Bu fonksiyona fotosentez adı verilir. Fotosentez sırasında bitkiler oksijeni serbest bırakır ve böylece ortamda şartları insanların ve hayvanların teneffüs etmesine uygun hale getirir. Fotosentez süreci yeryüzündeki canlıların yaşamını sürdürmesinde hayati rol ifa eder. Eğer fotosentez olmasaydı yeryüzünde hiçbir canlı türü yaşamını sürdüremezdi. Bitkilerin besin maddesini üretme işlemi ise daha çok sabah saatlerinde gerçekleşir ve bu yüzden o saatlerde daha fazla oksijen serbest bırakılır. Ancak öğle vakti havaların ısınması ile beraber bu süreç tersine döner ve fotosentez işlemi hızını kaybeder. Gece vakti hava sıcaklığının düşmesi ile beraber bitkiler de uykuya girer. Eskiden insanlar az çok bazı bitkilerinde dişi ve erkek olmak üzere iki türden oluştuğunu anlamıştı. Bu mesele hurma ağacı konusunda açıkça biliniyordu ancak ilk kez İsveçli biyoloji bilgini Linne 18. yüzyılın ortalarında bu gerçeği bilimsel açıdan keşfetti ve bitkiler aleminde de çift olma kanunu hemen hemen genel bir kaide olduğunu ortaya koydu. Kısa bir süre sonra bu tez dünyanın çeşitli bilim çevrelerinde kabul gördü. Gerçi Kur'an-ı Kerim'in esas maksadı bilimsel konuları tartışmak değildir ancak buna rağmen ve esas amacı olan insanları hidayete erdirme doğrultusunda bazen bazı bilimsel noktalara işaret etmiştir ki bu da başlı başına Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden sayılır. Evet, bundan 14 asır önce Kur'an-ı Kerim bitkilerin çift olma özelliğine bazı ayetlerde işaret etmiştir. Örneğin Şuara suresinin 7. ayetinde şöyle okumaktayız. Yeryüzünde bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiften nice bitkiler yetiştirdik. Bitkiler canlı mahluklar olarak çift olma kanununa göre üreme yapıyor ve çoğalıyor. Uygun ısı ve yeterli su ve hava bitkilerin üreme ve çoğalma sürecinde önemli rol ifa eden etkenlerdir. Bitkilerin tohumu ve taneleri gelişmekte olan bitkiyi sağlam bir kale gibi korur. Tohumun içinde bitkinin yanı sıra bazı besleyici maddeler vardır ki bitkinin gelişmesine yardımcı olur. Bitkinin gelişme sürecinin ilk aşamasında tohum su ve güneş enerjisini aldıktan sonra açılır ve kabuğu çatlar ve içindeki bitki gereken enerjiyi aldıktan sonra büyümeye başlar. Böylece bir süre sonra topraktan küçük bir fidan baş çıkarır. Bu fidan yavaş yavaş gelişir ve güçlü bir ağaca dönüşür. Gerçi insanlar bitkilerin yeşerme ve gelişme süreciyle ilgili birçok sırrı çözmüştür. Ancak buna karşın bu bağlamda bildikleri daha çok eksiktir ve karşısında birçok meçhul yer almaktadır. Acaba bunca karmaşık süreci Allah'tan başkası yönetebilir mi dersiniz? Bitkilerin dünyasında şaşırtan bir başka kanun, insanlarda olduğu gibi bitkilerde de veraset kanunun hakim olmasıdır. Bitkilerin cinsiyetini belirleyen hücrelerin özünde her bitkinin tüm özelliklerini asırlar boyunca ve türlü ortamlarda farklı şartlarda koruyan bir etken vardır. Yüce Allah'ın bitkilerle ilgili hikmeti de şu ki her bitkinin dalına, yaprağına, çiçeğine ve meyvesine bakarak başka binlerce bitki türünden ayırt edilmesidir. Yaratılışın bir başka şaşırtan özelliği her bitkinin belli ortamlarda yeşermesi gibi çöl ve kurak yörelerde de özel bitkilerin ayakta kalabilmesidir. Bu tür bitkilerin yapısı kurak ve yakıcı sıcağa dayanarak şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki söz edilen susuz ve kurak ortama çok rahat adapte olabilmektedir. Kaktüs bu tür bitkilerin bir örneğidir. Çöl ve kurak ortamlarda yetişebilen bitkilere ihtiyacı olan suyu uzun kökleri, kalın dalları ve kalın yaprakları sayesinde depolar. Bu bitkilerin bazılarında pürüzlü yüzeyler havadaki nemi kapar ve kurumasını önler. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde ise bitkilere ve faydalarına ve önemine işaret edilmiştir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in amacı insanlara bunca çeşitli bitkilerin ve meyvelerin hangi etkenler sayesinde ortaya çıktığına dikkat çekmektir. Kur'an-ı Kerim insanlara çeşitli ve rengarenk meyveleri ve başka ilahi nimetleri tüketmeye teşvik ederken aynı zamanda sadece bununla yetinmemek gerektiğini ve hangi sanatçı elin bunca güzelliği yarattığına da düşünmek gerektiğini beyan ediyor. Ne zaman bir bahçeye veya bir bostana ayak basacak olursa, akıl gözüyle ağaçlara, çiçeklere ve meyvelere bakmalıyız. Unutmamak gerekir ki bu meyveler en başta tatsız ve tüketilmeye müsait olmayan durumdaydı. Ancak daha sonra su, toprak, hava ve güneş gibi etkenlerin sayesinde çok güzel renklere büründü ve her biri kendine özgü tada kavuştu ve insanlar onları lezzetle yemeye başladı. Kuşkusuz akıl sahibi olan herkes bu değişimleri ve çiçeklerde ve meyvelerde ve bitkilerde yaşanan bu evrimi ilahi güç ve tedbirin işareti olarak değerlendiriyor. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 12. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız.
Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hacer Asireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İranlı ünlü şahsiyetleri tanıtmaya çalıştığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünün ilk programında Kameri 3. ve 4. yüzyılın ünlü filozofu Ebu Nasr Muhammed Farabi'nin yaşamını anlatmaya başladık. Ve dedi ki Farabi Farab kentinde dünyaya geldi ve Şam'da da vefat etti ve aynı kente toprağa verildi. Yine dedi ki tüm İranlı ve yabancı tarihçiler ve uzmanlar Farabi'nin İranlı olduğu konusunda hemfikirdir ve onun ve ailesinin İranlı olduğunu vurguladığı gibi bazı kaynaklarında Farabi'nin Türk olduğu ile ilgili yanlış iddialarını reddettiğini ve bunu çeşitli kaynaklarda beyan ettiklerini anladık. Geçen bölümde ayrıca Farabi'nin kendi çağında yaygın olan bilimlerde emsalsiz bir bilgin olduğunu ve birçok eseri imza attığını, ayrıca İslami felsefenin temelini atan bilgin olduğunu, felsefe bilimi Farabi açısından mutlak varlık olduğunu, Farabi felsefesi İslami olduğu halde başta Aristo olmak üzere Yunan filozofların felsefesinin etkisi altında kaldığını beyan ettik.
Farabi'ye göre filozof toplumun başıdır ve Yüce Allah varlık alemini idare ettiği gibi filozof da toplumun işlerine çeki düzen verir. Farabi en çok siyasi felsefe üzerinde durmuştur. Farabi sosyal ve siyasi kaygıları bol olan bir filozoftur ve bu da sosyal ve siyasi meseleler arasında felsefi bir bağ kurmasına ve bu bağlamda çeşitli eserlere imza atmasına sebep olmuştur. Farabi'ye göre siyaseti ahlaki ve medeni olmak üzere ikiye ayrılır. Ahlaki siyasetin temeli Allah eksenli olmak, maad ve vahiye inanmaktır. Medeni siyasetin temeli ise sosyal zaruretler, milletin tüm kesimleri arasında işbirliği ve dayanışmaya dayanır. İşin ilginç tarafı Farabi'nin medeni saadetin ahlaki siyasetle uyumlu olmasında görmesidir.
İranlı filozof Doktor İbrahim Dinani şöyle anlatıyor. Farabi'nin kaygısı sosyal meseleler ve bu meselelerin varlık aleminin başlangıcı ile olan irtibatıdır. Farabi'nin düşüncesi fizikten metafiziğe ve metafizikten fiziğe doğru bir seyirdir. Buna göre Farabi'yi kültür filozofu da denmektedir. Farabi'nin kültürel kaygısı vardır ve bu kaygı birçok eserine yansıtılmıştır. Aslında tüm Müslüman bilginler toplum hakkında bir nevi konuşmuştur. Fakat bugüne kadar hiçbiri İslam tarihinin 14 yüzyılı boyunca Farabi kadar sosyal meseleler hakkında konuşmadığı kesindir.
Farabi'nin çeşitli bilimler üzerine yüzü aşkın kitap yazdığı söyleniyor. Ancak bu eserlerden sadece birkaçı günümüze dek kalmıştır. Felsefe, mantık ve doğa ötesi, Farabi düşünceleri ve eserlerinin kapsadığı üç önemli alan sayılır. Felsefe alanında Farabi ilk Müslüman filozof sayılır. Büyük zorluklara katlanarak Aristo ve Eflatun'un eserlerini tam olarak idrak eden ve onların eserlerini açıklamak üzere çok sayıda kitap ve risale yazan Farabi, gerçekte dünyanın bu filozofların eserleri ile tanışması Farabi'nin çabalarının sonucudur. Farabi, Yunan felsefesini iyice öğrendi. Ancak kendisi düşünür olduğundan sadece Yunan sözcükleri ve Yunanlı bilginlerin sözlerini öğrenmekle yetinmedi. Farabi, felsefe bilimiyle öyle bir dünya yarattı ki, Aristo ve Eflatun'un tanımadıkları dünya ile benzerlik arz etmesine karşın onları birbirine karıştırmamak gerekir.
Ebu Nasr Muhammed Farabi felsefe bilimini Yunan filozoflardan öğrendi. Ancak bu felsefe Farabi düşüncelerinde de İslam öğretilerine uygun özelliklere kavuştu. Farabi Yunan filozoflar Aristo ve Eflatun'un mantık ve doğa ve ahlak, ve doğa ötesi alanlarda düşüncelerini öğrendi. Ardından onları İslami felsefi düzeni çerçevesinde uyacak şekilde yeniden telif etti. Farabi'ye göre gerçek felsefe birdir ve felsefenin büyük hocaları birbiriyle anlaşmazlıkları olamaz. Çünkü onların maksadı birdir ve gerçekte tek bir hakikatin peşindedir.
Ebu Nasr Muhammed Farabi, felsefi eserlerinde felsefe bilimini insanların dini inançlarına yakınlaştırmaya çalıştı. Ve bir başka ifadeyle dini inançları felsefi ilkelerin yardımı ile hurafe ve kuruntulardan arındırmak istedi. Farabi örneğin yaratılışın başlangıcı konusunda felsefenin dini haberlere nazaran tevhide daha yakın olduğunu ispat etti. Bundan başka Farabi bilinmesi diğer bilimler gibi insanlar için gerekli olduğuna inandığı felsefe bilimini yaygınlaştırmak için bu bilimi dini lisan ve terimlere yakınlaştırmaya çalıştı. Bu önemli çalışma ise miladi 10. yüzyılın ortalarında İhvanül Sefa aracılığı ile çeşitli risaleler kalıbında tamamlandı.
İranlı filozof ve Farabi, İslami felsefenin kurucusu adlı eserin yazarı olan Doktor Daveri'ye göre Farabi felsefe biliminde içtihat derecesine ermiştir ve Aristo gibi delillere dayalı ilimlerin öğretmeni olduğu gibi çeşitli bilimleri de sınıflandırmayı başardı. Ve İslami ilimleri de bu sınıflandırmaya dahil etti ve tüm bilimlere mantık ve delillere dayalı olma özelliğini kazandırdı. Farabi gerçekte İslami felsefenin kurucusudur. Farabi'ye göre felsefenin hakikati gerçekte Yüce Allah'a marifetin ta kendisidir ve bu açıdan tevhid ve Allah'a iman adayıyla olan din ile hiçbir farkı da yoktur. Aradaki tek fark sonuç ve mahiyette değil, sadece metodolojik biçimdedir. Bunlardan biri nazari güç ve diğeri de hayal gücüne dayalıdır ve Farabi'nin mükemmel insan tanımı bilinen nebi ve imamdır.
Farabi mantık bilimi üzerinde de özel araştırmalar yürüttü ve bu alanda da önemli eserlere imza attı. Farabi insanların inkar ettiği bir dönemde mantık biliminin konumunu ve önemini tamamlamaya ve bilim ehli olanların mantık bilimine ne gibi ihtiyaçları bulunduğunu ve bu bilimden nasıl yararlanabileceklerini beyan etmeye ve göstermeye çalıştı. Farabi mantık bilimini akla kıvam kazandıran ve yanlışa ve kuruntuya saptığımız anda bizi doğru yola hidayete erdiren bir zanaat olarak tanımlıyor. Farabi, makulatı kesin ve nazari olmak üzere ikiye ayırıyor. Farabi'ye göre insanlar kesin olan konularda hataya düşmüyor. Ancak öteki makulatı fikir ve kıyas yolu ile idrak etmek gerekiyor ve işte bu durumda mantık bilimine ihtiyaç duyuluyor. Farabi, mantık bilimini nehiv bilimiyle mukayese ediyor ve mantıkla makulat arasındaki bağın nehivle sözcüklerin arasındaki bağa benzetiyor.
Farabi'nin eserlerinde dikkat çeken bir başka önemli alan, doğa ötesi alandır. Farabi'nin felsefeyle tevhidi uyumlu hale getirme çabasının sonucu, dine yönelik yabancı olmayan ve açık çelişkisi bulunmayan bir nizam ve kural zinciridir. Öyle ki filozof onu dinin batını olarak algılayabilir. Farabi, Aristo'nun felsefesinin tacı olarak tanımladı ve Doğa Ötesi adlı eserinde yazdığı ilahi ilimde bazı değişiklikler yaptı. Farabi'ye göre, mahluklar en eksik mertebeden kemal mertebesine doğru hareket halindedir ve hiçbir şey kemal mertebesi bakımından Yüce Allah'a erişemez. Ve bu yüzden Allah'ın ne eşi ne de karşıtı olabilir.
D Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 12. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 79. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere elem ve zarar verici şeyleri yaratan, zarar veren, eddar ve fayda veren şeyleri yaratan ve dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren Ennafi mübarek isimleri hakkında kısaca bilgiler aktaracağız.
Esmaül Hüsna başlığındaki programımızda bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizi sizlerle Esmaül Hüsna'nın Cemali ve Celali isimlerden, yani Yüce Allah'ın karşılıklı anlamlarda olan mübarek isimlerinden söz ettik. Ve Celali isimlerin Allah Teala'nın yüceliği, büyüklüğü, üstünlüğü ve ihtişamını gösterirken onlarda kahır, galebe ve tahakkümün bulunduğunu belirttik. Celali mübarek isimlere karşılık Allah'ın rahmet, lütuf ve sevgisinin dalgalandığı cemali ismi şerifler bulunuyor.
Görünüşte bu isimler birbirine karşı görünse de onların bu farkları karşılıklı etkilerini yok edecek değildir. Nitekim evvel ve ahir isimleri anlam olarak birbirine karşı ve farklı olsa da gerçek anlamda tek bir gerçeği temsil ediyor. Bugün de ele alacağımız Eddar ve Ennafi ismi şerifler de anlam açısından farklı ve karşılıklı görünse de gerçek anlamda tek bir gerçeği anlatıyorlar. Eddar ve Ennafi isimleri de karşılıklı isimler arasında yer alıyor. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi dar, elem ve zarar verici şeyleri yaratan, zarar veren, Ennafi de fayda veren şeyleri yaratan ve dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamındadır. Mübarek isimler görünüşte farklı olsalar da her zarar ve ziyanın içinde Yüce Allah'ın Eddar mübarek ismi ve her menfaatin içinde de Ennafi ismi şerifi yer alıyor.
Zarar vermek anlamındaki dar maslarından sıfat olup zarar veren veya elem ve zarar verici şeyleri yaratan anlamında olan Eddar Esmaül Hüsna içinde yer alır. Zarar aslında her şeye yönelik bir noksan veya kayıptır. Tıpkı finansal kayıp ve zarar gibi. Kur'an-ı Kerim edebiyatında zarar hem inançsal olabilir hem de insanın canı veya mal, servet ve evlat gibi nimetlere yönelik olabilir. Fakat Allah Teala ile ilgili olarak Eddar, yani maslahat, sınav, cezalandırmak veya intikam nedeniyle zarara sebep olan veya bir menfaat ve faydayı engelleyerek nimetlerini azaltmaktır. Nitekim Bakara suresi 155. ayetinde şöyle okuyoruz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.
Allahümme Rabben nurin.
Bu ayet ve diğer bazı benzer ayetlere göre tüm zararla hikmet, gelenekler veya kurallara göre gerçekleşiyor. Nitekim Hazreti Musa ve Hazreti Hıdır hikayesinde bazı zararların hikmeti açıklanıyor. Her iki peygamberin beraber çıktıkları bir yolculuk sırasında Hazreti Hıdır gemiyi deliyor ve gemi sahiplerine zarar veriyor. Halbuki Kehf suresinin 79. ayetine göre gemi denizde çalışan müstahak bir gruba aitti. Hıdır onların arkasında sağlam bir gemiye el koyan bir kralın olduğunu biliyordu. Bu yüzden gemiye zarar vererek kralın onları rahat bırakmasını ve onların da gemilerini kaybetmemesini istiyordu. Böylece görünürde zararlı olan bir olayın perde arkasında aslında daha büyük bir kar, yani gasıp kraldan kurtulmak vardı.
Yüce Allah'ın Eddar ismi daha çok zalimler, saldırganlara yönelik tecelli eder. Nitekim bazı rivayetlerde Allah Darul Mu'tedin, yani ey saldırganlara zararlı olarak zikrediliyor. Fakat bazen Yüce Allah zalimlerin tüm sayısız günahlarına rağmen onları cezalandırmaksızın üstelik onlara nimetlerini de artırır ki kıyamet gününde de Eddar mübarek ismini de onlara nazil ederek cezalandırsın. Nitekim Allah tuzak kuranlarla karşı tuzak kuranların en büyüğü olduğunu da belirtiyor. Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 30. ayetinde şöyle okuyoruz. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Bu yüzden mümin insanın tevhid inancında her şey Allah tarafındandır ve ondan başka hiç kimse insana verilen zarar ve ziyanı bertaraf edemez. Ve eğer bir insana hayır yetiştirmek isterse de kimse onun fazl ve lütufunu o insandan geri çeviremez. İşte bu inanç mümin insanı kafirler, zalimler ve mürhitlerin tehdit, eziyet ve suçlamalarından korkmamasını sağlar. Zira hiç kimsenin eddar olan Allah'ın iradesi olmaksızın ona zarar veremeyeceğini bilir. Furkan suresinin 55. ayeti bu konuda şöyle buyurur. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Bu ayet müşriklerin taptıklarının özelliğini, onların faydasız olduğunu gösterir. Öyle ki yararlı olmazken üstelik hiçbir zararları da yoktur.
Sözlükte fayda vermek anlamındaki nef kökünden türeyen nafi kelimesi fayda veren demektir. Allah'a nispet edildiğinde dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamına gelir. Tüm faydalar ve menfaatler ennafi olan Yüce Allah'ın elindedir ve kimse onu azaltmak, artırmak veya hatta başkasından almak gücüne sahip değildir. Allah'ın fayda sağlaması onun çıkarlarını azaltmaz. Verdiği fayda ise sahip olduğu hikmet, rahmet ve rafetine bağlıdır ki bütün canlılar bundan bir şekilde faydalanırlar. Hak Teala kemal yolunda insanın ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi tüm kolaylıkları sağlamıştır ve maddi ve manevi araçlarla insanın kulluk yolunda olmasına ve ilahi halifenin konumu olan asıl makamına ulaşmasına yardımcı olur.
Günün birinde Hazreti Musa'nın diş ağrısından Yüce Allah'ın dergahına şikayette bulundu. Allah-u Teala tarafından vahiy nazil oldu ve falanca bitkiyi dişinin üzerine koyması emredildi. Hazreti Musa o bitkiyi dişinin üzerine koydu ve diş ağrısı hemen sakinleşti. Aradan bir süre sonra yine dişi ağrıdı. Hazreti Musa bu kez de aynı bitkiyi kullandı fakat bu sefer diş ağrısı daha da arttı. Bunun üzerine Yüce Allah diş ağrısı için bu bitkinin faydalı olacağını söylediğini fakat bu kez ağrısının arttığını şikayet edince Allah-u Teala'dan vahiy nazil oldu. Ey Musa! Ben şifa veren ve zararları gideren ve faydaları sağlayanım. Birinci kez beni dikkate aldın ve bana yöneldin. Ağrını sakinleştirdim. Fakat bu kez benim en nafi olduğumu dikkate almadan bitkiyi kullandın ve beni talep etmedin.
Kur'an-ı Kerim'in Araf suresi 188. ayetinde şöyle okuyoruz. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Allah'ın fayda sağlaması, kayıp ve hasarı ortadan kaldırmakla aynıdır. Allah insana fayda veya zarar vermek isterse kimse buna engel olamaz. Mümin ise fayda sağlamak için asla haram yola girmez. Tam tersi gerektiği araçlarla Allah'a tevekkül ederek amelleri ve menfaatlerin neticesini hikmetli ve vefalı Allah'ına havale eder. Böyle bir insan başkalarının iyiliği ve onlara fayda sağlamaya engel olmazken, üstelik Allah'ın kendisine verdiği fayda ve nimetlerden başkalarını da faydalandırır. Mümin ayrıca kendisine gelen her türlü faydaya şükreder ve bundan memnun olur. Zira şükretmenin nimetin artmasına sebep olduğunu bilir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce hep birlikte ellerimizi açarak en nafi ve eddar Allah'a dua ediyoruz. Allah'ım, ey eddar ismi şerifin sahibi, müşriklere ve günahkarlara eziyet ve zarar veriyorsun ve zarar verirken adalet üzerine davranıyorsun. Ve zarardan onlara fayda sağlıyorsun. Tüm dünyaya fayda sağladığın ve herkese karşı şefkatli olduğun gibi. Senden en nafi mübarek ismini bizlere göstermeni istiyoruz ki senden başka kimseye güvenmeyelim. Allah'ım bizi senin tüm irade ve kaderine razı olduğumuz halde tüm kullarına nafi kıl. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Muhterem dinleyiciler, bizleri www.parsuday.com'dan takip edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir'ye e-posta adresine görüş ve isteklerimizi gönderebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Doğa Terapi Turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümün devamında Fars eyaletinin doğa terapi alanındaki diğer kapasitelerini ve cazip noktalarını ele alacağız.
Fars eyaletinin doğal özelliklerinden biri de farklı maden suyu kaynakları ve kaplıcalara ve kum tümseklerine sahip olmasıdır. Bu doğal cazibeler doğa turizmi alanında önemli odaklar sayılıyorlar. Bu çerçevede Firuzabad ilçesi önemli bir konuma sahiptir.
Firuzabad ilçesi Fars eyaletinin güneybatısında yer alan, daha önce de Gor ismiyle bilinen bir ilçedir. Geçerli tarihi kaynaklara göre Gor veya Jor şehri Sasani Erdeşir Babekan Kraliyeti döneminde yapılmış ve başkentlik bile yapmıştır. Bu şehir uzun bir tarihi geçmişe sahiptir.
Firuzabad bölgesinde yaşayan Kaşgai Türklerinin el ile dokunmuş ürünleri İran'ın en iyi ve kaliteli el dokuma ürünlerindendir. Bu çerçevede bu bölgede dokunan keşkuli halıları dünyaca ünlüdürler. Firuzabad şehrinin mimarisi ise dairesel olup tüm dünya genelinde dairevi mimarlığa sahip tek şehir olduğunu söylemek mümkün.
Firuzabad şehri uzun tarihi geçmişinden dolayı birçok arkeolojik esere de sahip olup cazip mekanları ile tanınmaktadır. Sohbetimizin devamında bu bölgenin tarihi ve doğal cazip noktalarına odaklanacağız.
Erdeşir Babekan Sarayı veya Firuzabad Ateşkedesi, Menramilu, Erdeşir'in Zaferi Kabartma Yazıtları, Konar Siyah Binası, Firuzabad Kızı Kalesi, bu bölgenin kimi turistik cazibelerinden sayılır. Firuzabad'ın doğal cazibeleri arasında ise Firuzabad'ın 12 kilometre uzaklığında yer alan Tengap Barajı ve gölüne değinmek mümkün. Bu baraj Firuzabad Nehri'nin üzerinde yapılmıştır.
Firuzabad'dan 20 kilometre uzaklıkta yer alan Rudbal Turistik Köyü ise en güzel turistik köylerden sayılır. Firuzabad'ın güneybatısından 35 kilometre uzaklıkta yer alan Teng Haykar Gedi, İran'ın büyük kanyonu olarak tanımlanmaktadır. Haykar Gedi'ni ziyarete gelenler Kaşgai'leri de yakından görmüş olacaktır. Bu bölgede turistlerin kalabileceği, konaklayabileceği alanlar ve konaklar da inşa edilmiştir.
Fars eyaletinin diğer doğal özelliklerinden biri de eyaletin farklı noktalarına yayılan maden suyu kaynakları ve kaplıcaların bulunmasıdır. Sohbetimizin devamında bu eyaletin ekoturizm potansiyeli sayılan kimi kaynakları ve kaplıcaları tanıtmaya çalışacağız.
Eyaletteki Henj-Gir Karayolu'nun 8 kilometre mesafesinde Firuzabad Kaplıcası isimli bir kaplıca bulunmaktadır. Bölge halkı ise bu kaplıcaya giderek cilt ve romatizmal hastalıklarını tedavi ettirmeye çalışırlar. Kaplıcanın suyu kükürtlü olup sağlık ve turistik potansiyel yaratmıştır. Kaplıcanın etrafında büyük hurma ve söğüt ağaçları bulunmaktadır. Burası ise ziyaretçiler ve yolcuların konakladığı alan sayılır.
Erdeşir Babekan Sarayı veya Firuzabad Ateşkedesi de Firuzabad şehrinin kuzeyinden 3 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu tarihi bina adından da anlaşıldığı gibi Sasaniler Hanedanı'nın kurucu ismi Erdeşir Babekan tarafından 1800 yılında yaptırılmıştır.
Sarayın doğu duvarının kenarından Gor şehri ve sarayın bayındırlığına yol açan bir nehir akıyor. Sarayın yakınında ise geçmişte dini törenlerin gerçekleştirildiği Firuzabad Ateşkedesi bulunmaktadır. Bu bölgede su, rüzgar, toprak ve ateşin dört ana unsur olarak bulunması bölgeye başka bir renk vermiştir. Bu saray, Gomp Ateşkede kaynağı yanında yer almasından dolayı Firuzabad Ateşkedesi adı ile tanınıyor. Bu kaynağın bulunması ise bölgedeki manzarayı daha da güzelleştirmiştir.
Hanifegan veya Çehel Çeşmesi kaynağı da Firuzabad ilçesi sınırlar içerisinde bulunan Hanifegan köyünün yakınında bulunan doğal ve bakir bir alandır. Bu bölge eşsiz çiçekleri ve su kaynakları ile turistleri hayran bırakmaktadır. İlkbahar mevsiminde kaynaklardan akan suların sesi insanın ruhunu okşuyor ve çiçekler de insanın hayran kalmasına yol açıyor.
Bu güzel bölgede Meymen ve Firuzabad arasında yer almakta ve yıllar boyunca birçok turisti kendini çekmiştir. Zagros Dağlık bölgesinin en çekici noktalarından sayılan bu bölge, hoş kokan, güzel, tedavi amaçlı ve beslenmek için kullanılan bitkileri ve türlü kaya, taş ve toprak şekilleriyle her duyarlı gözün dikkatini çekmiş ve güzellikleri yaratanı hatırlatmıştır. Bu dağlık bölge doğal ve arkeolojik özellikleriyle insanları kendine cezbetmektedir.
Bu bölgenin yeşilliği ve Çel Çeşme bölgesindeki meralar, göçebelerin konakladığı ve hayvanların doyurduğu yaylak alan sayılmıştır. Bu yüzden bu bölge hem tarihi hem coğrafi açıdan zengin bir bölge sayılmaktadır. Bu bölgeden Çel Çeşme bölgesine doğru yola koyduğunuzda göçebe ve kırsal hayat ile daha yakından temasta olabilirsiniz. Çel Çeşme bölgesinin güzel doğası kış aylarında da insanları kendine çekmektedir. Bu çerçevede insanlar saatlerce dağa tırmanmaya çalışırlar.
Bu bölgenin diğer kaynaklarından biri de Şiraz-Firuzabad Karayolu'nun 10. kilometresinde bulunan Tengab kaynağıdır. Bu kaynaktan akan suyun hacminden dolayı yerliler, turistler ve yolcular bu bölgeye özel ilgi göstermişlerdir. Bu kaynaktan saniyede 60 litre su akmaktadır. Suyu ise serin, kaliteli ve doyurucudur.
Jonjon veya Jonun maden su kaynağı da Darab şehrinin batısından 20 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu mekan Darab şehir ahalisi ve yolcuların turistik hedef bölgelerinden sayılmaktadır.
Fars eyaletinin tuz tümsekleri, özellikle de Firuzabad tuz tepeleri dünyaca ünlüdür. Tuz tepeleri turistlerin ilgisini pek çeken turistik alanlar sayılır. Bu çerçevede tuz şelaleleri, tuz mağaraları, tuz çukurları ve tuz buzulları, tuz kaynakları ve rengarenk düzeyler ilgi çekici görüntüler meydana getirmiştir. Kırmızı, yeşil, beyaz, siyah, turuncu, kahverengi ve bu renklerin karışımına sahip endüstriyel tuzlar ve de bu bölgelere giden alanların kaldırım taşları ile kaplanmaları bu bölgenin güzelliğine güzellik katmıştır.
Şiraz'ın güneydoğusundan 90 kilometre uzaklıkta ve Firuzabad şehrinin güneydoğusundan 20 kilometre uzaklıkta bulunan Konar Siyah Tuz Tümseli de bölgenin diğer cazip doğal noktalarındandır. Bu bölge Firuzabad, Ferashbend asfalt yolundan ulaşmak mümkün. Bu bölgede birkaç mevsimsel su akıntısı da bulunmaktadır. Konar Siyah ve Mengerek suları tuz tümseyi ile temas etmelerinden dolayı tuzlu ve kirlidir. Ancak narek suyu tatlıdır. Bu tuz tümseyi ise 37,5 kilometre kare genişliği ve maksimum 1900 metre ve minimum 1500 kilometre kare rakımı ile en büyük tuz tümseklerinden sayılır.
Cihani Dağı ya da Cihani Tuz Tümseyi de Firuzabad kentinin güneybatısından 100 kilometre uzaklıkta bulunan bir bölgedir. Bu tümsek Orta ve Artçıl Kambriyen öncesi dönemdeki tektonik değişimlerin sonucudur. Bu tümsek Sürme Antik Lineali'nin kuzeybatısı tarafından görülmektedir.
Karstik olgulardan biri de bu tuz tümseğinin etrafında görülen tuzlu su kaynaklarıdır. Bu bölgede Cim Bacaları ismiyle de bilinen mağaralar da şekillenmiştir. Cihani Dağı ayrıca Zagros Sıradağları içerisinde aktif olan tuzlu tümseklerden biridir. Tuz deniz seviyesinden 4 kilometre altından 5.1 kilometre kadar yükselmiştir. Bu dışa vuruş ise mevcut Zagros'ta Hürmüz tuzunun 3. neslinin meydana gelmesidir. Yapısal olarak oliptik olup büyük çapı kuzey-güney istikametindedir. Bu tümsek Sürme Dağı'nın Antiklani'nin batısında yeryüzünde kendini göstermiştir. Maksimum yüksekliği kuzeydoğuda 1453 metre ve minimum yüksekliği de güneybatıda 700 metre kadardır. Kuzey kısmı da güneyine göre genel olarak daha yüksektir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak, Allah'ım biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse, Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur: ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor: ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belâ'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor: İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi: ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belâ'a öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Harvard Üniversitesi Profesörü John Bloomberg, Ekim 1982'de Amerika'nın Philadelphia şehrinde düzenlenen büyük bir konferansta şöyle demişti: genellikle tarihi kazananlar yazar, ancak bir tarihçi olarak şimdiye kadar İran hakkında yazılanların çoğunun kaybedenler, yani Amerikalılar ve Şah'ın adamları tarafından yazılmış olması beni şaşırtıyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast serimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu daha önce çok az duyulmuş belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Bu podcast'te sizlerle adım adım ilerleyerek o günlerde Roosevelt olarak adlandırılan bu caddenin nasıl büyük bir siyasi olaya ev sahipliği yaptığını ele alacağız. Bu olay İran'ın tarihsel hafızasında ikinci devrim olarak biliniyor. Roosevelt Caddesi istasyonu sizi bu olayın derinliklerine götürecek ve tarihi belgeler, yazılı anılar, basın raporları ve yayınlara dayanarak tarafsız ve belgesel bir anlatı sunacak. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Neden bir elçilik binası bir liseye benzeyecek şekilde inşa edilmelidir? Bu 1950'lerde Tahran'da birçok kişinin aklını kurcalayan bir soruydu. Roosevelt Caddesi'nde uzun bir koridoru ve iki yanında sıralanmış odaları olan kırmızı renkli bir bina. Ancak bu dış benzerlik karmaşık bir gerçeğin üzerine örten bir perdeydi. Bu sade görünümün ardından gizemli bodrum katından gizli ikinci katına kadar uzanan geniş bir siyasi ve istihbarat faaliyetleri ağı vardı. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'daki elçiliğinin Gacar dönemindeki kiralık günlerinden İran'daki Amerikan politikalarının kalbine dönüşmesine kadar olan hikayesini anlatmak istiyoruz. Bu kez Amerikalı diplomatların dilinden değil, güvenilir tarihi belge ve kaynaklara dayanarak. Evet, Nasreddin Şah Gacar döneminde yaklaşık 150 yıl önce Amerika resmen İran'a girdi. Samuel Benjamin, Amerikan Birleşik Devletleri'nin ilk siyasi temsilcisi, 1883 yılında Tahran'a geldi ve şehrin dışında bir köyde bir yazlık köşk ve bahçe kiraladı. Seyahatnamesinde bu konuda şöyle yazdı. Ekonomik açıdan elbette elçilik için bir mülk satın almak ya da bazı yabancı elçilikler gibi onu 10 ya da 20 yıldan fazla bir süre kiralamak daha iyi olurdu. Ancak Amerikan hazinesinin kötü durumu ve bütçe yetersizliği satın almayı mümkün kılmıyordu. Ve Kongre'nin muhalefeti ve politikalıların belirsizliği nedeniyle uzun süreli kiralamada mümkün değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'daki elçiliği, şehir içinde bir mülk ve köşkten mahrumken, Britanya, Rusya, Fransa, Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya gibi büyük Avrupa güçlerinin temsilcileri, yalnızca şehir içinde büyük elçilik binalarına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Şemiranat ve Tahran'ın kuzeyindeki köylerde geniş ve yeşil bahçelere de sahiplerdi. O yazlık bahçeden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliği olarak kullanılan ikinci bina, Tahran'ın yakınında iki katlı bir köşktü. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı yıllarında o zamanın Amerikan elçisi John Caldwell tarafından kiralanmıştı. Caldwell 7 yıl sonra 1921'de görevinin son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'daki elçiliğini belediye sınırları dışında başka bir büyük bahçeye taşıdı. Tahran'ın kuzeydoğusunda şehir planlaması olmayan ve tek geçiş yolunun toprak bir yol olduğu bir mahalle, bu yol daha sonra Roosevelt Caddesi olarak adlandırılacaktı. Amerikalılar bu yerde de birkaç yıl kiracı olarak kaldılar. Ta ki 1928 yılında burayı yaklaşık 60 bin dolara satın alıp 5 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği adına tescil ettirdiler. 4 Azer 1322 tarihinde Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin ve 5 Azer'de dönemin Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill 2. Dünya Savaşı'nın yoğun döneminde Tahran'a geldiler. Müttefik cephenin lideri 6 ila 9 Azer tarihleri arasında Tahran'daki Rusya Büyükelçiliği'nde gizli ve tamamen kapalı kapılar ardında düzenlenen ortak konferansta Almanya ordusuyla mücadele yöntemleri ve bu ülkeye karşı savaş cephelerine yardım konularında fikir alışverişinde bulundular. Şah ve İran hükümetine hiçbir bilgi verilmeden gerçekleştirilen bu konferans, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesinde ve savaş sonrası uluslararası sistemin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu olaydan bir yıl sonra dönemin Tahran Belediye Başkanı, başkentin 3 sokağına bu 3 dünya liderinin adının verileceğini açıkladı. Böylece bu 3 büyük gücün siyasi temsilcilerinin huzurunda İran başkentinin 3 caddesi Churchill, Stalin ve Roosevelt olarak adlandırıldı. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Tahran'daki büyükelçiliklerinin inşasını genişletmeye başladılar. Ve Eylül 1330 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran Büyükelçiliği kırmızı renkli ve yeni inşa edilmiş bir binada fiilen faaliyetlerine başladı. Bu bina kendine özgü özellikleriyle, dış görünümü itibariyle, Tahran mimarisiyle pek uyumlu görünmeyen benzersiz bir mekana dönüştü. Amerikalılara göre bu cadde üzerindeki yeni binanın dış görünümü Amerika'daki devlet liselerine oldukça benziyordu. Uzun bir koridoru ve iki yanında çok sayıda odası olan bir binaydı. Binanın katları önem derecelerine göre düzenlenmişti. Bodrum katı en az önemli olan, ikinci kat ise en önemli bölümler olarak kabul ediliyordu. İkinci katta Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin en kritik bölümleri bulunuyordu. Bunlar arasında Büyükelçi, Maslahat Güzar, Siyasi Bölüm Başkanı, Konsolosluklar Başkanı ve Büyükelçinin özel asistanın ofisleri yer alıyordu. Bu katta ayrıca Deniz Piyadeleri Odası ve CIA temsilciliği de bulunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı İran Masası Sorumlusu Henry Prick, Büyükelçinin ofisini bir okul müdürünün ofisine benzetmişti. Bir köşede bir yazı masası, diğer duvarda Avrupa ve Asya'nın büyük bir haritası vardı. Bu odanın büyük pencereleri Büyükelçinin geniş bahçesine açılıyordu. Odanın zemini büyük bir Tebriz halısıyla kaplıydı. Bu katın doğu kanadının sonunda Büyükelçinin şifre odası bulunuyordu. Bu da betonarme kullanılarak inşa edilmiş ve ses yalıtımıyla donatılmıştı. Bu oda o kadar önemliydi ki şifre odası çalışanları dışında hiç kimse, hatta Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi bile içeri giremezdi. Ziyaretçilerin bu odayla iletişimi yalnızca küçük bir pencere aracılığıyla sağlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İran Masası Sorumlusu bu binanın adlandırılması hakkında şunları söyledi. Büyükelçilik binasını binanın inşası sırasında Büyükelçilik Başkanı olan Louis Henderson'ın onuruna Henderson Lisesi olarak adlandırdık. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin fiziksel inşaatı yıllarca devam etti. Bu genişlemeye paralel olarak Büyükelçiliğin yapısı ve organizasyonu da büyüdü ve siyasi, istihbarat, askeri, ekonomik bölümler ile CIA temsilciliğini içerecek şekilde genişledi. Bunlar Büyükelçilik'te oluşturulan geniş ve karmaşık yapının yalnızca birkaç yönüydü. Ayrıca Büyükelçiliğe bağlı kurumlar da bu yapının genişlemesine katkıda bulunuyordu. Örneğin Orta Doğu Amerikan Dostları Derneği, Fulbright Komisyonu ve Pan Amerikan Hava Yolları Şirketi gibi kurumlar. Şah döneminde İran İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı, SAVAK'ın önemli bir birimi olan ve Amerikan etkisi altında şekillenen 8. Genel Müdürlük yayınladığı rapor ve belgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki Büyükelçiliğinin 4 temel bölümden oluştuğunu ve bu bölümlerin ülkenin politika belirleme süreçlerinde kilit rol oynadığını belirtmiştir. Siyasi bölüm, Danışma Ofisi, İstihbarat Ofisi ve CIA Temsilciliği. Bunlar arasında CIA Temsilciliği Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin en önemli unsuru olarak kabul ediliyordu. Bu temsilciliğin faaliyetleri 1947 yılında başlamış ve üyeleri Büyükelçiliğin çeşitli bölümlerine yerleştirilmişti. CIA ajanları resmi faaliyetlerine yanı sıra Büyükelçiliğine bağlı kurumlarda, Amerikan şirketlerinde ve kültürel ve bilimsel heyetlerde farklı kimliklerle bulunarak İran'da geniş bir bilgi toplama ve nüfuz ağı oluşturmuşlardı. CIA temsilciliğinin ana karargahı Büyükelçiliğinin merkez binasının ikinci katında yer alırken, Büyükelçilik dışında ayrı bir binada faaliyet gösteren 6 kişilik küçük bir birim de bulunuyordu. Bu yerlerin koruması Amerikan askerleri tarafından sağlanıyordu. ...1973 yılında Richard Helms, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran Büyükelçisi olarak atanmasıyla Büyükelçilik köklü değişiklikler yaşadı ve Amerika'nın İran politikası daha da güçlendi. Helms, Büyükelçi olarak göreve başlamadan önce 4 yıl boyunca CIA'nin yardımcı direktörlüğünü ve 7 yıl boyunca da direktörlüğünü yapmıştı. Bu süre zarfında İran'a, özellikle de Tahran'a birçok kez seyahat etmişti. SAVAK'ın Helms'in Büyükelçiliği dönemine ait raporları, Büyükelçilikteki koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yoğunlaştığını gösteriyordu. Büyükelçiliğin tüm kapıları, ana bina karşısındaki kapı ve garaj kapısı hariç kapatılmış, İranlı ve yabancı güvenlik görevlileri girişleri kontrol altına almıştı. Kimlik kartı olmayan hiç kimseye giriş izni verilmiyordu. Helms'in görev süresi boyunca Büyükelçiliğine yeni ekipmanlar getirildi. Bu ekipmanlardan biri herhangi bir mektup veya paketi açmadan kontrol edebilen bir cihazdı. Ayrıca sıvı biosidal mermilere sahip iki silah ve envanter eklenmişti. Bu mermiler hedef alınan kişiyi 4 saat boyunca bayıltabiliyordu. 10 Şubat 1975 tarihinde SAVAK'ın 8. Genel Müdürlüğü'ne Büyükelçilik'teki gizli belgelerin koruma durumunu açıklayan bir rapor ulaştı. Bu rapora göre Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğindeki tüm sınıflandırılmış belgeler Büyükelçinin çalışma alanına yakın bir odada tutuluyordu. Bu belgeler o kadar önemliydi ki odadan çıkarılmıyordu. Hatta Büyükelçi bile bu belgeleri incelemek için kişisel olarak bu odaya gidiyordu. Raporlar belge ve evrakların imha edilme sürecini de detaylı bir şekilde açıklıyordu. Tüm sınıflandırılmış belgelerin doğru bir şekilde arşivlenmesi için Büyükelçiliğin her odasına bir kasa yerleştirilmişti ve bu kasaların yanında hassas malzemelerin imhası için iki torba bulunuyordu. İlk torba çok gizli ve gizli sınıflandırmasına sahip evraklar için kullanılıyordu ve içeriği ofis saatlerinin sonunda bir cihaz yardımıyla toz haline getiriliyordu. İkinci torba ise çok gizli evraklar için ayrılmıştı ve ofis saatlerinin sonunda yakılıyordu. Büyükelçiliğin korumaları tamamı Amerikan deniz piyadelerinden oluşan ekip günün sonunda bu torbaları toplayıp imha ediyordu. Evet değerli dinleyiciler, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Görünüşte basit bir binanın İran'da Amerikan casusluk, güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin merkezi haline nasıl geldiğini gördük. Ama daha yeni başlıyoruz. İlerleyen bölümlerde bu binada gerçekleşen faaliyetlerin ve bunlarla ilgili hikayelerin daha gizli köşelerine de bakacağız. İran-Amerika ilişkilerinin sıcak noktalarından yıllarca büyükelçiliğin gölgesinde gerçekleşen ve çok az kişinin bildiği gizli operasyonlara kadar. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.